Değerli dinleyenler, Erkam Radyo'ya, Söz Oda programına hoş geldiniz. Ayların Sultanı Ramazan-ı Şerif'in ardından yine yeniden yepyeni bir Söz Oda programıyla huzurlarınızdayız. Profesör Doktor Dursun Ali Tökel hocamızla beraber hem siz kıymetli dinleyenlerimizin hem de çok değerli hocamızın geçen bayramlarını bir kez daha tebrik ediyorum.
Teşekkür ediyorum, sağ olun.
Nice bayramları inşallah ağız tadıyla, afiyetle, huzurla bayramı hak edenlerden olmak dileği ve duasıyla.
İnşallah.
Fakir için hocam, bu bayram tabii hayatımızın unutamayacağımız bir bayram oldu. Bayram her haliyle güzeldir. Bayram bayramdır. Ama bazı bayramlar buruk, bazı bayramlar mahzun, bazı bayramlar gönül kırıklığı içinde geçer. Dinleyenlerimiz için de olmuştur. Bu sefer bu bayram bizim için öyle oldu.
Evet.
Sizinle Allah mekanı cennet eylesin.
Amin.
Merhume valideciğinizi, anneciğinizi programımızda o hikmetli ve ibretli sözlerinden yola çıkarak, çok konuşmuşluğumuz, o sözlerden yola çıkarak söz yolu programları yapmışlığımız vardır. Bu Ramazan-ı Şerif'in son gününde de Arefe günü ben de anneciğimi ötelere yolcu eyledim. Bayramın ilk günü Aziz Mahmut Hüdayi Camii'nde, ikindi vaktinde Hüdayi Hazretlerinin manevi ikliminde, gölgesinde böyle çok nezih bir cemaatinde, iştirakiyle, kalplerde, dualarda, gözyaşlarıyla sırladık valideciğimi Karacaahmet'e, anneannemin, dedemin üzerine. Allah gani gani rahmet eylesin.
Allah rahmet etsin.
Önden gidenlerimize
evet,
dualarınızı istirham ederiz. Tüm dinleyenlerimizden duaları istirham ederiz. Önden giden annelerimize, ebeveynlerimize, babalarımıza Rabbi Rahimimiz sonsuz rahmetiyle muamele eylesin. Ha, öyle dua ediyorum hocam. Anneciğim öyle derdi her görüştüğümüzde. Oğlum derdi, Allah'ımız çok merhametlidir. Bizi yakmaz inşallah. Amin. Böyle bir hüsnü zannım. Hep ağzı, dili, kalbi dualıydı. Ben de öyle dua ediyorum. Ya Rabbi diyorum, anneciğimin hüsnü zannına layık bir şekilde muameleyle. Affınla, mağfiretinle, rahmetinle, merhametinle. Muameleyle, cennetinle, cemaline, müşerefeyle. Anneciğinizi, annemizi ve bütün dinleyenlerimizin önden gidenlerine rahmet dileyelim. Annemin ismi Makbule'ydi. Dualarınızı istirham ederiz efendim. Hatim dualarında olsun. Yasinlerde. Hocam ben şeyi önemsiyorum. Dua çok çok
tabii, önemli. Tabii.
Bu süreçte emin olun, gönlüme en çok ferahlık veren ve bizi böyle ailemi, bendenizi ayakta tutan, inşiraf veren en önemli müessir dua oldu.
Amin.
Dua, dua, aldığımız dualar, onlar ayakta tutuyor hakikaten. Yoksa çok zor, anne acısı kolay değil. Yaşadınız bilirsiniz. Bununla başlamış olduk.
Evet, derler ya anneler, herkes ölür, anneler ölmez. Evlatlarının kalplerinin deliğimi köşesinde hep yaşar.
Öyle.
Hep hatırlanır.
Çünkü anne bir ömür boyu hep kalbinde, dilinde, gönlünde, gündeminde evladını tuttuğu, yaşattığı, taşıdığı için o başka.
İşte bu da şu da var hocam, yani hayırla yad edilen bir anne olmak, hayırla yad edilen bir baba olmak da zor. Yani o da bak.
Tabii.
Mesela işte annemi hiçbir böyle olumsuz bir tavrını hatırlamıyorum yani. Ne kadar yüce gönlü insanlar. Ne çileler çekmişti. Asla yansıtmamışlar. Şahin siz de aynı şeyi
tabii,
bu kadar
tabii,
sevgi
ya.
Ve muhabbetle.
Ya.
Nice insanlar var. Annesinden şikayetçi, babasından şikayetçi. Yani işte anne, öyle anneler var, eve müdahale eder, çocuğuna müdahale eder, yuvasına müdahale eder. İşte ben yani bir insanın, hani diyor ya, doğmak elimizde değil, yaşamak elimizde değil, ölmek de elimizde değil ama öldükten sonra yaşamak elimizde.
Bunu tekrar edelim, doğmak
elimizde
yaşamak,
değil.
Ölmek elimizde
yaşamak,
değil ama.
Yaşamak, ölmek de elimizde değil, bunlar planlanmış. Ama öldükten sonra yaşamak elimizde. Nasıl yaşayacağız?
Nasıl yaşayacağız mesela?
O bizim elimizde. Yani iyi mi hatırlanacağız, güzel mi hatırlanacağız, hayırla mı yad edileceğiz, yoksa kötülükte mi hatırlanacağız, yad edileceğiz, yani unutulup gideceğiz mi, yoksa sürekli hatırlanacağız. O bizim elimizde işte. Yani. Öyle bir hayat yaşa ki, yani diyor Şahin, doğduğunda herkes gülüyor, sen ağlıyordun.
Ağlıyordun.
Öyle bir hayat yaşa ki sen ölünce gül herkes ağlasın. Vay vay vay. İşte bu hayatı yaşamak var ya hocam. Bu hayatı yaşamak birinci görev bu olması lazım. Bu olması lazım. Ve bunun için de işte bir Müslüman nasıl bir hayat yaşaması lazımsa öyle yaşamak lazım. Hani demiştik ya o tür insanların özelliği de girdikleri yere neşe getirirler, sevinç getirirler, mutluluk ve huzur getirirler, inşirah getirirler. Ayrıldıkları yerlerde hüzünle keder bırakırlar. Izdırap bırakırlar. Böyle bir insan olmak ideal bir insan olmaktır yani.
Öyle hocam, şair boşuna dememiş değil mi? Avazeyi bu aleme Davut evet, gibi evet. sal. Baki kalan bu kubbede hoş bir sadaymış.
Evet evet. O sadayı bırakmak ya. Lazım. Nasıl yapıyorsa yapalım. Bu da tabii yaşarken çok dikkatli ve titiz yaşamaya gerektirir. Kırıcı olmak, işte efendim eleştirici olmak. İnsanlar eleştiriyi severler ama garip bir şekilde eleştirmenleri sevmezler. Yani bu hayatı gerçekten insanları kırmadan yaşamanın bir yolunu bulduğumuz zaman ölünce böyle hayırla yad ediliriz hocam. Ona dikkat etmemiz lazım.
Hazreti Ali'nin bir sözünü hatırlattınız hocam. Az önceki ifadenizle Hazreti Ali radıyallahu anh buyuruyor ki öyle bir hayat yaşa ki diyor insanlar dünyadayken seni özlesinler. Vefatından sonra da sana hasret kalsınlar.
Ya işte o diyor. İşte. Kastımız bu hocam.
Dediniz ya yani gerçek evet. yaşamak bu emaneti sahibine Rabbimize teslim ettikten sonra asıl işte ötelere göçtükten sonra burada nasıl hatırlanıp yad edilip ardımızdan ne bıraktığımız ve ardımızdan insanların ne okuduğu değil mi? Yani sadaka-i cariye anlamında ne gönderdiği çünkü bitmiyor yani şey devam ediyor hayat bir şekilde devam ediyor.
Tabii şimdi Yusuf Emre'den bahsediyor, Mevlana'dan, Gazali'den
ya,
bahsediyoruz.
Ya kaç yıl şimdi yaşamıyorlar mı? İşte yaşıyorlar.
1000 yıl olmuş ama hala yaşıyor.
Yaşıyor,
kim yaşıyor?
Öyle.
Biz, yani bundan 1000 yıl sonra biz yaşayacak mıyız? Hı. Hiç zannetmiyor. Yani o insan nasıl yaşıyorlar? Bir şekilde yaşamanın bir yolunu bulmuşlar. O yüzden alimlerimiz eskiden şey demişler. Efendim, ab-ı hayatın ne olduğu sorulmuş, ilim demişler. Ab-ı hayat
can ilim. Suyu ilim diyorlar.
İlim. Yani ilimle uğraşırsan, İrfanla uğraşırsan, insanla uğraşırsan ölmezsin. Ölmezsin ya. Öldükten sonra bile yaşarsın.
Tabii.
Şimdi bizim bir kıymetli arkadaşımız var, kendisi hafızdı. Ve kendini hakikaten insanlığa hayra vakfetmiş bir arkadaştır. Ankara'da yaşıyor. Geçen annesi vefat etmiş. Bir de WhatsApp grubumuzda var. Orada yazmış böyle böyle diye. Dedim ki ona ya bak işte anneler hakikaten ölmezler. Kalplerde yaşarlar. Sonra biz şimdi zaman zaman söylüyoruz, hatırlatmak lazım. Hocam, Kur'an-ı Kerim'de malum çok sık tekrarlanan ayetleri vardır. Haşa, Cenab-ı Hakk'ın sözü mü yoktu, tekrarlayıp duruyor bazı şeyleri diye. Niye tekrarlıyor belli.
Unutuyor çünkü.
İnsanların en çok unuttuğu şeyler o tekrarlanan. Hatırlatmamız lazım. Şimdi, işler sonuna göre anlam kazanır diyoruz.
İtibar sondadır diyoruz.
Evet, şimdi biz mahşere gittiğimiz zaman bakacağız ki Allah dünyada makam kavgaları, mevki kavgaları, para kavgaları, ikbal, istikbal kavgaları. Bu kavgalar meğerse anlamsızmış
doğru.
ya.
Hiçbir kıymet abiyesi yok.
Hani Gazali Hazretleri atfedilir ya, mezardakilerin pişman olduğu şeyler için dünyadakiler birbirlerini yiyor diyorlar ya. Ya bu sözü okuruyorsan şunu anla. Bize ahirette bazı şeyler lazım. O da buradan göndermek lazım. Kefenin cebi yok derler ya. Yok değil. Kefenin cebi var.
Var var.
Kefenin cebi acayip geniş. Doldur doldur git kardeşim.
Heybeyi doldur doldurabildiğin kadar.
Vermek, bu vermektir. Yani bizi verdiklerimiz orada karşılayacak. Öyle. Burada harcadıklarımız, aldıklarımız değil. Dolayısıyla öyle bir yer, öyle bir şey ki Peygamberimizin sadaka-i cariye diye buyurduğu bizim dinimizin diğer dinlerden inançlanan bence en bariz üstünlüğü hocam, üstünlüğü öldükten sonra bile sevaplarımızın gelmeye devam ediyor oluş.
Sadaka-i cariye.
Müthiş bir şey bu. Bak, yani sadaka-i cariye denilen şey muazzam bir kurum. Ya siz ölüyorsunuz, edip eylemiyorsunuz ama hala size sevap geliyor ya. Bu müthiş bir şey bu ya.
Tabii.
Bu var ya bu, yani işte ya bir kitap bırak, ya bir evrat bırak, ya bir eser bırak. Kardeşim bir Müslüman ne yapacak mantıken? Bu üçünü bırakmak için yarışması lazım. Yarışman lazım. Ha bunları bırakamıyor musun? Bunları bırakanlara yardımcı olmaya çalış hiç yoksa. Oradan yaka yırtarsın yani.
Evet, evet.
Böyle çok hoş bir hikaye vardır. Bir adam işte mahşer rüyasında böyle kardeşi alimmiş. alimleri çok severmiş kardeşi. Hı hı. Alim değil de alimleri çok sever. Onları yedirir içir karşılarmış. Bu da kızarmış kardeşine. Ya el alime işte ekmek yediyorsun, yemek yediyorsun falan gibisinden hocam. Bir gece bir rüya görüyor bu. Rüyasında bu defterleri kapanıyor, amelleri falan kapanıyor. Ana bu sol elinde cehenneme gidiyor. Bir rüyasında bunu görmüş. Bir korkmaya başlıyor. İkide bir geri dönüp bakıyor böyle. Bir ses geliyor. Hayırdır nereye bakıyorsun geri diyorlar. Yahu diyor benim hiç iyi bir amelim yok muymuş diyor. Demişler bakmışlar yok demek ki cehenneme gittiğine göre. Sonra diyor ki bir ses ona. Sen alimleri sever miydin? İlimle uğraştın mı diyorlar. Ben ilimle uğraşmadım diyor. Peki ilimle uğraşanlara hiç yardım ettin mi? Yok etmedim. Peki ilimlere uğraşanları sevenleri sevdin mi onları falan? Yok ama benim kardeşim alimleri çok severdi. Dediler. Benim kardeşim böyle dedi. Tamam dediler onun hürmetini affettim.
Allah Allah.
Bak dediler diyor bir uyanıyor bu. Bir uyanıyor. Allah Allah. Anlıyor meseleyi yani.
Tabii.
Anlıyor. Yani sen bir eser bırakamayabilirsin. Hayırlı bir evlat yetiştiremeyebilirsin. Bir kitap yazamayabilirsin. Ama bunları yapan onlara yardımcı olabilirsin.
Onları sevebilirsin.
Evet onlara işte kalben muhabbet duyabilirsin. Çünkü bir söz vardır hocam. Çok etkilemiştir beni. Derler ki üç şey için üç şey lazım değil. Diye bir söz vardır. Çok güzel.
Nedir hocam onlar?
Efendim aşk için güzellik lazım değildir.
Hı hı, not edelim. Evet.
Bu çok önemli bir şey. Yani hani bazen bakarsın dersin ki ya uzun boylu sırın gibi delikanlı yanında bir tane kız kısa boylu böyle çirkin. Allah Allah bu nasıl buna aşık olmuş dersin.
Çünkü veya hocam, tam tersi. Hocam güzeli üç ayda doyulur da güzel huyluya bir ömür doyulmaz der büyüklerimiz.
İşte aynen öyle. Çok güzel bir kız görürsünüz. Dünya güzeli. Yanında bir tane kısa bodur kelbi. Allah sen. Bak diyor ki aşk için güzellik lazım değildir. O senin güzel dediğin zahirdeki şey. Bir batının güzelliği var. Aşk batına bakan o güzeli görendir. İkincisi cömertlik için varlık lazım değildir demiş. Bak cömertlik için. Abi ben cömert olacağım ama varlığım yok.
Önemli olan önce var olandan bir ver bakalım.
Neyse. Yani ben aslında zenginler versin. Benim bir şeyim yok. Kardeş sen bir vermeye dene bakayım. Hı-hı. Konuşma yani. Konuştuğun şey olmadığın müddetçe asla olamaz.
Ya.
Sen o iddia ettiğin şey olacaksın ki. Olmuş olasın yani. Dolayısıyla hani
cömertlik için dediniz.
Tabii cömertlik için yani varlık lazım, lazım değil.
Evet.
Varlık. Ayetleri buyurur ya az da azken de çokken de verirler. Cenab-ı Hak muhsinleri anlatırken muhsinler Allah muhsinleri sever. Kim muhsinler? Ayet çok güzel. Üç vasıf saymış. Varlıkta da darlıkta da vermeye devam ederler.
İhsar sahibi onlar.
Evet. Öfkeleri geldiği zaman öfkelerinin kendini kontrol etmene müsaade etmezler. Öfkeye hareket etmezler yani. Öfke geldi ama bir dakika kardeşim dur bu geldi ama şimdi öfkeyle kalkan zararla oturur bilincindedirler bunlar yani. Üçüncüsü affetmeyi tercih ederler. İntikam almayı, nefret etmeyi, kin kusmayı değil de.
Affedilenlerden olacak.
Evet yani. Şimdi bu üç şey. Ha ben şimdi bunu okuyorum. Ha bu üçüne bir olmaya çalışayım ya.
Tabii.
Ya bir yarışma ama bu üç sadaka-i cariyeden birine girmeye çalışayım. Hı. Şu üç muhsinden biri olmaya çalışayım. Ha Allah diyor ki şimdi bu sözleri söyleyen insanlar nereden almışlar işte? Allah ayet-i kerimede var. Diyor ki azken de çokken de vermek aşk için güzellik lazım değil, cömertlik için varlık lazım değil. Asalet için de nesep lazım değildir.
Bunlar asalet huyda ya, ve karakterde, şahsiyette.
Tabii şahsiyette. Öyle insanlar vardır. Nesebi öyle çok yüksek. Hani demişler ya Şah-ı Nakşibend Hazretleri'ne sizin nesebiniz nereye çıkar? İnsan nesebi hiçbir yere çıkamaz demiş ya. Nesep de çıkmaz. Yani hadis-i şerif var ya ameli insanı geriye bırakan kişiyi nesebi ileri götürmez. İşte dolayısıyla bu şey lazımdır. Ben şimdi bu üç şeye bakacağım. Diyeceğim ki ya nasıl yapayım da bu üç şeyin kavgasını vereyim. O üç sadaka-i cariyeden birisi olamıyorsan bile onu olmaya çalışan insanlara yanaş. Bana ki onların yüzü sürmedi, sen de affedilirsin diyeceğim. Dolayısıyla onun için diyorum yani ölmek elimizde değil. Ölmek elimizde değil ama ölüyorsun yaşamak işte elimizde. Biz bir şekilde o yaşamanın yollarını bulmamız lazım diye düşünüyorum.
O yüzden ki hocam geçtiğimiz günlerde sosyal medya sayfanızda denk geldiğim şu harikulade ifadeleri de hatırlatmanın zamanıdır. İşte öldükten sonra yaşamak gönüllerde unutulmaz izler bırakmak, hayırla yad edilmek, sadaka-i cariyelerimizin biz ötelere göç edip gittikten sonra da devam etmesini istiyorsak, birine yedirmiyorsan yemeğin senin değildir.
Evet, evet, evet.
Birine harcamıyorsan paran senin değildir. Birini giydirmiyorsan giysilerin senin değildir. Birilerini ağırlamıyorsan evin senin değildir. Evet. Birini varlık kılmıyorsan varın senin değildir. Neyin ki birilerine gidiyor,
evet,
işte onlar senindir.
Evet.
Yani ne verirsen elinle, evet, o gelecek seninle, özetle.
Evet. İşte bu sözler hadis-i şerifin edebice bir yorumudur.
Öyle.
Peygamberimiz buyurmadı mı ki ey Ayşe işte verdiklerin bize kalandır
dedi. Ya kurbandan biz ya, kurban etlerinden bize ne kaldı?
Bize ne
bir
kaldı
kürek işte, kemiği yarız. Desene kürek kemiği yarız hepsi bize kalmış Ayşe.
Evet evet evet. Ha. Yani peygamber şimdi senin bir peygamberin var.
Allah.
Peygamberin verdiklerini kendine kalan sayıyor. Sende kalanları da zayi sayıyor.
Allah.
Ya sen şimdi bunu okuyup da nasıl biriktirebilirsin? Nasıl cimri olabilirsin? Nasıl verdiğini zayi sayabilirsin? Verdiğini acıyabilirsin? Ya mümkün değil ya. Şimdi dolayısıyla bunlar, bu bilgiler bilince dönüşmeyince, hı, hocam, bilinçle eyleme dönüşmeyince din bize fayda sağlamıyor. Bir yük olmakta öte gitmiyor. Bilgi olarak kafamızda var dinimiz, tamam mı? Ama eyleme geçirdiğin zaman, hani Sezai Karakoç der ya, hı, Allah birdir ama ona giden binlerce yol vardır. Allah birdir, kapısı bindir der.
Kesinlikle.
Biz o kapıya, o bin kapıdan Allah'a ulaşırız. Yani kesretten vahdete gideriz. Dolayısıyla oraya gitmenin yollarını bulmamız lazım. Bütün bu yollar, hatta geçen de Abdülkadir Geylani Hazretleri'nden okumuştum. Yani çok etkiledi için beni. Onu da paylaşmıştım.
Lütfen efendim.
Ne kadar güzeldi. Yani diyor ki bütün amelleri dünyada tarttım.
İnceledim.
İnceledim, tarttım, araştırdım. Dedim ki acaba en kıymetli amel nedir diye merak ettim. Baktım ki diyor yemek yedirmekmiş.
Allah Allah. Yemek yedirmekten daha üstün bir amel görmedim.
Görmedim. Görmedim. Keşke diyor dünyadaki bütün açları ben doyursam dedim ondan sonra hocam. Bu yüzden hocam tekkeler sürekli kazanlar kaynar. Tabii. Tekkeler.
Çok.
Ahillerin teşkilatında ahillerin daima sofraları açıktır. Bunların hepsinin var ya kaynağı aslında ilahi kelamdır. Peygamber Efendimiz sünnetidir. Kur'an-ı Kerim'de Cenab-ı Hak yemeği eleştirir ama yedirmeyi asla eleştirmez.
Ha. Cömertliği, ikramı yok.
Yani işte onlar hatta işte o cehennemlikler biliyorsunuz sayılırken birinci madde namaz kılmıyorduk. İkinci miskinleri yedirmiyorduk. Bak ya nasıl bir şey ya. Ya Cenab-ı Hak namazdan hemen sonra cehennemlik olmayı yemek yedirmemeye bağlamış. Bir hadis-i şerifte vardı Buhari'de. Birisi soruyor Peygamber'e, ya Resulallah İslam nedir diyor. Hocam yemek yedirmendir diyor. Hadis bu ya, yemek yedirmendir diyor. Şimdi bu ne demek yani, bunlar laf olsun diye kalsın mı? Siyer kitaplarda kalsın mı? Ya bunlar hayatımıza geçmesin mi? Senin evin var, misafirin gelmiyor. Aa bu ev senin diye, bu ev şeytanın evi ya. Evine misafir gelmiyor, kimse senin yemeğini yemiyor. Kapını açmıyor. Hani derler ki kapısını misafirin açmadığı kişinin kapısını şeytan kapamıştır. Bir daha kimse açamaz kapıyı ya. Allah korusun. Ara sıra gelip senin evinde o evin hani şeye benzetmişti bir hocamız vardı. Derdi ki evin kaloriferli mi? Evet hocam bazen böyle kalorifer petekleri ısıtmaz, ne yapacağız? Ne yaparsın diyordu. Hocam ne yapacağız? İşte usta çağırıyoruz. Yok oğlum dedi. Oraya gaz, hava sıkışmıştır. Peteğin birini aç, havasını al, sıcak su gir demişti. Misafir evde sıkışan günahları, maneviyatları, kötülükleri, karamsallıkları, bereketsizlikleri ya, alan bir hava, alan bir sistemdir. Misafir gelir, evine bir inşirah getirir, bereket getirir, rahmet getirir. Hocam adamın evine misafir gelmiyor, gitmiyor. Kimse kapısını çalmıyor. O kapıyı şeytan kapamış, o yüzden açmıyor derler ya. E şimdi ben bunlara bakacağım. Benim param var, kimse paramdan yemiyor. Kimse evimi ziyaret etmiyor. Onlar benim değil.
Değil.
Şimdi çıkıp da kişi benimdir diyemez, eğer diyorsa peygambere muhalefet etmiştir. O Müslüman olmaz zaten.
Tabii. Hocam Gönerli Mehmet Efendi bilirsiniz,
evet,
duymuşsunuz.
Allah
mutlaka Kur'an-ı Kerim tilavetini dinlemişsinizdir. Derya gönüllü bir, evet, vakıf insan. Bu muazzam ve Gönerli Mehmet hocamızın çok hikmetli sözleri
tabii,
vardır.
Tabii tabii.
Der ki mesela, senden bir kimse yardım umdu mu sakın boş çevirme.
Ya, ya, ya.
Senin ihtiyacın olduğu zaman da Rabbin sana gönderir verir. Bu alışveriş Rabbinle olan, Rabbinle aranda olan alışveriş ne kadar güzel bir alışveriştir. İnsanlara iyilik yaptınız mı uzaklaşın oradan. Küçülmesinler yanınızda, size teşekkür etme ihtiyacı dahi duymasınlar. Yani hiçbir şekilde minnet altında bırakma. Ya, ya, bizzat tamam. Sen bilakis teşekkür edasında ol diyor. Allah sana bunu vermeyi ve o kardeşin de kabul ettiği için iyiliğini. Bir hak dostunun bir güzelinde şöyle bir sözü de var. Onunla da tamamlayalım. Bu mevzunun yani tam mütemmim cüzü olsun. Cebindeki paranın ebediyen senin olmasını istiyorsan o parayla açları doyur, çıplakları giydir, ağlayanların gözyaşını sil.
Ya.
Hocam nasıl bir hayat ölçüsü, ya, düsturu bu?
Ya,
cebindeki paranın ebediyen senin olmasını istiyorsan o parayla açları doyur, çıplakları giydir, ağlayanların gözyaşını sil.
Ya, ya.
Bugün en çok ihtiyacımız olan ve bize kalacak olan değil mi efendim?
İşte.
Güneşte gölge olmak,
evet.
Soğukta kaftan, açlıkta ekmek olmak.
İşte ben şimdi düşünüyorum böyle diye ki, böyle bir yazı yazmıştık vesileyle, ben şuna şey dedim, böyle Cuma mübarek olsun. Ya Cuma zaten mübarek.
Mübarek.
Kardeş, sen nesin ya? Bayram mübarek olsun. Zaten bayram mübarek. Mesele sen nesin ya? Tamam mı? Yani işte bir aça tok oldun mu? İşte bir çıplak elbise oldun mu? Bir yolda kalmışa ev oldun mu? Bir düşmüşe el, tutan el oldun mu? Bak var ya. Bunlar,
bayram o zaman bayram.
Bayram işte.
Cuma o zaman ha. Cuma.
İnsan. Yani insan. Hani o şey Ebu'l Harakani Hazretleri'nin dediği gibi. Yani herkes bir şey için yola çıkar. Ben gönül almak için yola çıkarım. Gönül alman da bir yolu gönül vermektir yani. Çok güzel bir hikaye vardır hocam.
Lütfen buyurunuz efendim.
Bir hikayedir.
Buyurun.
Bir gün kadının birisi pazara gitmiş, alışverişini yapmış, dönerken bir tane meczup görmüş. Meczup bağırıyormuş. Cennet satıyorum, alan var mı? Cennet satıyorum, alan var mı diye bağırıyormuş. Kadın demiş ki Allah Allah, nereden aldın cenneti satıyorsun? Demiş sen karışmadan aldın mı? Alıyorsan al, almıyorsan alma demiş. Tamam demiş, alıyorum. Kaç lira demiş. Kadın da acımış herhalde, meczup bir şey. Demiş senin kaç liran var? Demiş ki benim 20 liram var demiş. Tamam demiş vereyim satıyorum sana. Merhametten kadın da gönlünü almak için vermiş 20 lirayı. Tamam cenneti sana sattım demiş. Kadın gidiyor eve. Anlatıyor kocasına böyle böyle oldu, böyle diyor, şöyle oldu falan diyor. Deli misin diyor ya. Manyak adam senin paranı almış diye onlara para kaptırıyorsun. Bağırıyor çağırıyor kalsın. Bu da bir şey demiyor. Neyse gece bir rüya görüyor bu. Allah'ım. Herkes hesap kitap derdinde, endişesinde. Ama bu kadında bir telaş yok. Diyor ki benim hesabım olmayacak mı? Diyorlar ki senin hesabın yok. Sen cennet almışsın dünyada zamanında. Sen doğrudan gideceksin diyorlar. Allah'ım bir seviniyorken uyanıyor. Uyanıyor ama hala sevinci devam ediyor. Orada kocası da uyanıyor. Ne oldu diyor. Böyle böyle oldu diyor. Saçmalama diyor. Vallahi böyle oldu diyor. Rüya gördüm deyince. Adam da böyle endişeleniyor. Lan böyle bir şey olabilir mi acaba diye. Neyse öbürsün gitti diyor. Adama diyor mezuba diyor ki ya... Dün diyor hanım senin cennet satın al, ben de alacağım. Kaç lira dedi diyor. Adam dedi ki diyor, şey diyor mevzut dedi ki diyor, senin paran cennet ama yetmez dedi.
Yetmez.
O dedi ki nasıl yetmez ya? Dün hanım 20 liraya almış dedi diyor. Diyor senin hanımın 20 liraya cenneti almadı, benim gönlümü aldı diyor.
Allah Allah.
Benim gönlümü aldı diyor. Cenneti almaya paralar yetmez diyor. Senin paran yetmez, sen git diyor hocam. Abo müthiş bir şey. Ya o kadar veciz anlatmışlar ki bak yani bir gönül aldığın zaman hani şöyle haşa ya kardeşim cennet satılır mı? Ya satılıyor işte. Sen bir gönül alırsan cennete giden bir kapı bulmuşsun demektir. Sezai Karakoç merhumun sözü Allah bir kapısı bindir diyor ya. Aa sen bir kapıyı açmışsın işte. Ve hangi kapıdan işte o Yakup Müstahsimi anlattık ya merhumun şeyini hikayesini. Hangi kapıdan Allah'ın rızasını tahsil edeceğini bilemez. Bu bir sinek tahsil.
Öyle.
Bir sinek tahsil etmiş. Oradan girmiş. Sen hangi kapıdan girip bilemez. Yeter ki sen şunu bir düşünme. Yani o yüzden derler ki insanın, Müslümanın yeryüzündeki en büyük başarısı Allah'ın rızasını tahsil etmektir. O var ya, büyük bir şey.
Ve o tersi, onun nerede olduğunu bilmiyoruz hocam.
Bilmiyoruz işte.
Cenab-ı Hakk'ın rızasının nerede olduğunu bilmiyoruz.
Evet, nerede olduğunu bilmiyoruz. Acaba o neyle bize gelecek? Ne aracıyla gelecek? Bazen bir çocuğun gönlünü yapmakla gelir. Şey çok güzel anlatır. Mevlana Hazretleri, bir gün Beyazı Bestami Hazretleri yolda giderken çocukları oynarken görmüş. Çocuklar şöyle oynuyorlar. Birisi Ayşe, biri Muhammed olmuş. Düğünü yapıyorlarmış. Bunlara bir sinirleniyor bu. Terbiyesizler, başka diyor oyun mu kalmadı diyor, peygamberi alaya almışız falan sinirleniyor. Çocuklar çillası dahar. Kimi düşüyor, kimi kalkıyor falan, kaçıyorlar. Bu gece eve geliyor. Alemi manada böyle bir kabız halinde. Yani bir türlü böyle bir bast haline geçemiyor. Allah Allah, ne olduğunu anlamıyor, daralıyor, bunalıyor falan. Orada rüya görüyor. Rüyasında Peygamber Efendimiz var ama sırtı bunlara dönük, bakmıyor. Bu da tabii alemi manada bu tür şeyle bundan başlarına çok gelir. Efendim diyor falan ama Peygamber'in yüzüne hiç bakmıyor. Yalvarıyor, yakarıyor. Diyor ki sen bugün benim düğünümü bozdun diyor.
Allah Allah.
Sen bugün benim düğünümü bozdun, bana yaklaşma diyor. Çok sinirlenmiş. Diyor ki ya Rabbi, ya Resulullah, haşa, ben nasıl senin düğünü bozabilirim?
Yani, kim?
Dedi ki diyor, bugün çocukta oynuyorlardı. Onların düğününü bozdun ya, oyununu. Çocukların oyununu bozan bizi bozmuştur diyor. Abo. Mevlana Hazretleri çocuk eğitimine, çocuk aça o kadar önem verir ki, kadar önem verir ki. Bak, oyun, çocukların oyunla öğrenmesi çok daha yeni ya. Kur'anların sonucudur hocam. O bunları keşfetmiş. Ha, sen bak şunu deme. İşte şunun çocuğu, bunun çocuğu falan diye kardeşim. Kendi çocuğunun bile gönlünü almaya çalıştın. Hor görme, tepeden bakma, küçük alma. Diyor ya, Muhyiddin Arabi Hazretleri, çocuklar göklerden yeni gelmişlerdir. Allah'ın rızası onlarla beraberdir. Dikkat et. Yani dedik ya, kimin hangi hayrı, hangi küçük büyük demeden
hiç
Allah'ın rızası ne de olacağını bilemezsin. Dolayısıyla biz ne yapacağız? Biz bir Müslüman olarak yaptığımız her eylemden birincil hedef, Allah'ın rızasını buradan nasıl tahsil edebilirim? Bak şimdi şu para tahsilini peşine düşüyorum. Menfaat tahsilini peşine düşüyorum. Sağlık tahsilini peşine düşüyorum. İtibar tahsilini peşine düşüyorum. Ben burada itibar tahsil etmeliyim. Bir konum, ben burada bir işte kendime göre bir pay çıkarma kardeşim. Tamam, onlar olsun da ama birincisi Allah'ın rızası olsun.
Öyle hocam. Bunun için de çok dua da etmek gerekiyor.
Evet.
Yani kavli ve fiili duaların eksik olmaması. Bazen şöyle dua etmeye çalışıyorum. Allah'ım diyorum, senin rızana muvafık olacak, seni hoşnut ve memnun edecek hayır kapıları, iyilik kapıları çıkar karşıma. İyilik fırsatları çıkar.
O da bir nimettir.
Hakikaten hocam, bunu da aramak, hani alıcı bir gözle bakmak. Hani evet, ayet-i kerimede siz onları simalarından tanırsınız diyor ama o her zaman belki herkes için mümkün olmuyor. Allah'ım, yani gerçekten ihtiyaç sahibi bir kulunu bir şekilde yolumla kesiştir, karşıma çıkart. Hazreti Ali Efendimiz ne diyor hocam? Şu iki şeyden beni hangisini daha çok sevindirdiğini bilmem diyor. Bir mümin kardeşimin, ihtiyacı olan bir kardeşimin gelip ihtiyacını bana arz etmesi mi? Ya. Yoksa Cenab-ı Hakk'ın benim elimle, benim vasıtamla o kardeşimin ihtiyacını gidermeme beni vesile kılmasın. Bunun hangisini daha çok sevindirdiğini bilmem diyor.
Evet.
Bunun derdinde olmak çok önemli bir şey.
İkincisi de büyük bir nimet.
Birincisi
muhtacı bulmak da harbi nimet.
Gerçekten öyle. Hakikaten. Ve gerçekten ihtiyacı olan. Onlar hakikaten iffetlerinden dolayı isteyemezler.
İsteyemezler. Bizim işte Dede Korkut'ta bahsetmiş, kültürümüzde de budur. Bizim masallarda, halk hikayelerimizde, menkıbelerimizde hepsine şöyle bir şey vardır. Hep diyoruz ya, Allah'tan bir şey istiyorsanız önce isteyenlerin isteklerini kabul edeceksiniz. Siz verirsiniz. Açı doyur, çıplığa giydir. Ondan sonra Allah'tan iste.
Tabii.
Bak, yani şimdi dinleyicilerimizden Allah'tan bir şey istek olan da vardır kardeşim. Formülü şu. İstemeden önce formülü şu. Bir, birkaç aç doyurman gerekir. Birkaç çıplak giydirmen gerekir. Birkaç fakiri sevindirmen gerekir.
O kadar.
Birkaç borçluyu borcundan kurtarman gerekir. Eğer insanları sevindirirsen Allah da seni kesin sevindirir.
Kesin. Onda şey
vaadullah bu. Ya, tamam. Tabii. Ama sevinmek istiyorsan önce sevindir.
Öyle.
Almak istiyorsan önce ver. Bu yasa bu. Bunlar öyle. Sünnetullah.
Ve şaşmıyor hocam hiç.
Şaşmıyor.
Abdullah bin Mübarek rahmetullahi aleyh ne diyordu? Ya. borcundan dolayı çok zor durumda olan birisinin yüklüce bir borcunu ödemiş Abdullah bin Mübarek. Bunu garip bulanlara da demiş ki, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, kim bir Müslümanı hiç ummadığı bir şekilde sevindirirse Allah onu bağışlar. Bağışlanmak istemez miyiz?
Aynen işte. Bak bu çok önemli bir düsturdur. Yani bağışlanmak istiyorsan, ummadık yerden rızıklanmak istiyorsan, ummadık bir kişi rızıklandır. Ummadık bir kişiye rızık versen, ona yardımcı ol. Yani darda kalmış bir insanı sevindirmek kadar Allah katında makbul ibadet yoktur. Allah'ın kulunu sevindiriyorsun ya, o var ya, o bu kolay bir şey değil. Hani o şeydire var, Dostoyevski'nin Karamazov Kardeşler romanında vardır bir soğan hikayesi.
Dinleyelim biraz.
Hocam müthiş bir hikayedir, bak müthiş bir hikayedir. Şimdi bir kadın diyor, romanda anlatıyor bunu Dostoyevski, bir kadın öldü diyor ve cehenneme atıldı diyor. Kadın dedi ki diyor, ya Rabbi benim hiçbir iyi bir amelim yoktu da ya, cehenneme attılar. Dedi ki diyor, demek ki yokmuş ki böyle attılar. Olur mu dedi diyor. Ben diyor bir gün diyor tarlada soğanlarımı sökerken bir dilenci geldi. Ben de ona bir soğan verdim. Bu iyilik değil mi dedi diyor. Tanrı dedi ki diyor, tabii ki iyilik Cenab-ı Hak. İyiliktir. E ama onu yazmamışlar dedi diyor. Allah Allah, nasıl yazmamışlar? Tamam dedi diyor. Şimdi sana diyor gökten bir soğan indireceğim diyor. O soğana yapış. Eğer o soğan seni tartarsa anla ki diyor sen iyilik yapmışsın. Kadın bir sevindi diyor. Aa, gökten aşağı bir soğan düşüyor. Hakikaten kendi verdiği soğan. Bak Dostoyevski bunu yazmış. Soğan gibi bir baktı, kendi verdiği soğan diyor. Ufak bir şey. Ya bu ufak bir şey beni tartar mı derken diyor atladı. Soğanı yapıştı. Soğan hakikaten bunu tarttı ve yukarı doğru çekiyor diyor. Çekerken alttakiler de can hali bunu eteklerini yapmış, ayaklarını yapmış. Ya bizi de kurtar, bizi de kurtar diyor. O da onlara vuruyor. Bırakın diyor, bu soğanı ben verdim diyor, siz vermediniz diyor. Beni kurtaracak diyor. Ona vuruyor, buna vuruyor. Derken hep beraber düşüyorlar.
Ah.
Kadın dedi ki ne oldu diyor, ben o soğanı vermiştim. Diyor ki sen o soğanı diyor benim için vermemişsin diyor. Başından def etmek için vermişsin diyor. Bak vermişsin diyor. Senin diyor rızan benim rızam değil.
Ya.
Çok ister etmiş diyor. Allah belanı versin diye al soğan git defol demişsin diyor. Bak şimdi bile hala böylesin diyor. Ya soğan mı seni tartıyor, ben mi seni tartıyorum diyor. Sen niye o ayağına yapışanları vuruyorsun, aşağı atıyorsun. Onlar da gelsin seninle beraber diyor. Hala diyor bak bencilsin. Hala egoistsin. Hala kendini düşünüyorsun diyor. Vay vay. Şimdi bu şey var hocam. Vallahi Cami Hazretleri'nin müthiştir yani. Bir gün ders yaparken öğrencilere bir kadın geliyor. Elinde bir çocukla. Pat diye içeri giriyor kadın. Nasıl bunu aldıysa. Efendi Hazretleri diyor. Bir sorun var. Mümkün mü falan. Buyur diyor. Efendim diyor. Bu benim elimi tuttuğum çocuğun gözleri görmez. Bir Türkmen beyinin oğludur diyor. Bu gözlerini açar mısın diyor. Mübarek bir ürkülüyor bu ya. Kadın diyor sen beni İsa mı zannettin diyor. Nasıl göz açacakmışım ben diyor. Sinirlendi diyor. Dersi bıraktı giderken bir ses duydu. Dedi ki diyor valla körlerin gözünü açan İsa mıydı biz miydik dedi diyor. Sana ne ya sen duanı yap dedi diyor işte. Sen duanı yap. Sen duanı yap ben kabul ederim. Gözlerini de açarım. Kalbini de açarım. Bak şimdi ne kadar veciz bir hakikate işaret edilmiş. Diyor ki sen hakikaten sevinmek istiyorsan birilerini sevindir.
Kesinlikle.
Birilerini sevindir, tamam mı? Bu vermekte de olur, gülmekte de olur, yol açmakta da olur, itibarı adam yerine koymakta da olur. Ya bir çocuğu, Cahit Salih Fonu merhum öyle söyler. Meral Maruf'un babası Afganistan'dan gelince ilk defa evimize geldi diyor. İşte benim diyor kızıma diyor, bütün hanımefendi işte Ahmet Bey böyle çocuklarıma ismiyle beyefendi, hanımefendi hitap etti. Şaşırdım diyor, biz ilk defa böyle bir şey duyduk diyor ya. Hele hele siz çocuğu itibar alın. Bir kişiye itibar etmek, değer vermek, ona bir selam vermek, onu adam yerine koymak, tamam, bir fikrini sormak bile vermektir hocam.
Kesinlikle.
Bu şudur. Bir sineği bile hor görme.
Asla.
İnsanı, karıncayı asla hor görme. Gönül almaya bak. Eğer gönül alırsak, o hikayede olduğu gibi cennete giden bir kapıyı aralamışız demek.
Hocam, gönül alanın demek ki gönlü yapılıyor. Bunu anlıyoruz.
Evet.
Gönlümüzün dertli olmasını istemiyorsak,
evet.
Dertli gönüllerin derdine derman olmak için
ne kadar olabiliyorsa, tabii.
Ne yapabiliyorsak onu yapacağız. Çok güzel bir sözü var Hazreti Pir'in, Mevlana Hazretleri'nin. Onu paylaşayım. Sonra sinek dediniz. Orada Hattatların Pir'i neydi? Yakuti
Müstahsimi.
Müstahsimi'nin bir hikayesi, onu dinlemek isteriz. Ona evet. da noktayı koyalım. Hazreti Mevlana diyor ki efendim, Allah'ın huzuruna altın dolu binlerce kese götürsen, Cenab-ı Hak bize bir şey getirmek istiyorsan kazanılmış bir gönül getir buyurur.
Ya ya ya.
Bize bir şey getirmek istiyorsan kese kazanılmış bir değil. Gönül ya, getir. Ya. Sen diyor Hazreti Pir, sen varlığını, malını, mülkünü güzel bir şekilde infak et de bir gönül almaya bak ki o gönlün duası mezarda o kapkara gecede sana ışık versin, ya. Nur olsun. Demek ki Sa'di'nin de dediği gibi dünyayı elde etmek bir hüner marifet değil, asıl hüner ve marifet gönülle elde etmek.
Evet hocam.
Ve bütün mahlukata şamil değil mi hocam bu? Yani bir sineğin tabii, susuzluğunun tabii. giderilmesi bile. Ya, ya, nasıldı? Ya.
Evet, çok güzel hocam. O hikaye beni çok etkilemiştir. Bunu Süheyl Ünver rahmetli 40 Ambar kitabında aktarmış. Abbasi halifelerine müstaim billahın özel hattatı Yakut-u Müstahsimi merhum. Bu hattatların piri olarak geçer. Amasra aslında kendisi mübarek ama gitmiş işte halifenin özel hattatı olmuş. Ve rivayete göre 1000 tane Kur'an yazmış. Kendisi elyasıyla derler. Fakat hep böyle bir kabz hali, bir bunalma hali.
Kalp inşirah olmuyor.
İnşirah olmuyor böyle. Allah'ın rızasını tahsil ettiğine dair bir kanaat içinde. Hep böyle bunalma halinde. Derler ki bir gün 1001. Kur'an'a başlamış. Yazacak. Yine içindeki o sıkıntılar var. Fakat o arada tam kalemi mürekkebe batırıyor. Kağıda götürürken daha havadayken bir sinek geliyor. Kalemin ucundaki mürekkebe konuyor. Şimdi Yakut mübarek bakıyor ki o sinek orada mürekkepten bir şey yapıyor böyle. Susamış hayvan, su içiyormuş. Mürekkepten bir suyu çekiyor böyle anlaşıldığı kadarıyla. Diyor ki bu mübarek de diyor isteği olsun. Öyle hareketsiz kalmış. Sineği ürkütmüyor, sineği kaçırmıyor hocam. Tutuyor böyle. Diyor ki biraz sonra sinek suyunu içiyor, pırır uçup gidiyor. Hazreti Yakup da başlıyor yazmaya derken içine bir sevinç doluyor, bir inşirah doluyor, bir mutluluk doluyor. Cenab-ı Hak dedi ki sen ki benim bu yarattığım sineğe böyle özen gösterdin. Ona saygı duydun su içmesine. Ben de sana inşirah verdim dedi diyor. Ve yahut diyor 1000 Kur'an'dan değil de o sineğe hürmetten dolayı diyor bir Allah'ın rızasını tahsil etti. Ama şu da var ki Allah'ın rızasını tahsil edemediğim diri bırakma daha devam etti gene onu kovalamak.
Tabii canım.
Etti. Ama şu var nereden tahsil edeceğini bilemiyorsun.
Hiç.
Bir kediyi sevindirirsin. Bir sineğin su içmesine vesile olursun.
Tabii.
Allah'ın tahsili sana oradan gelir. Hani derler ya Allah bazı şeyleri gizlemiştir. İşte Kadir gecesini gizlemiştir. Her geceyi Kadir bil diye bunu yapmıştır. Cuma'daki saati gizlemiştir. Cuma'daki her saate dikkatli dua yaşa diye yaşamıştır. Allah rızasını da gizlemiştir. Ne de olacağını bilemezsin.
Küçük büyük demeden hep o hayrın ve sevabın peşinde olalım diyor.
Bu ne demektir? Bu şu demektir. Her yaptığın eylemde Hakk'ın rızasını talep edersen işte birinde denk gelirsin. Ama kesin denk gelirsin. Zaten o denk gelme de var ya insanın bulacağı en büyük hazinedir ya. Şimdi Ahmet İbni Hamid Hazretleri'ne sormuşlar. Demişler ki efendim ahmak kimdir demişler. Çok basit bir cevap vermiş. Ahmak kendini beğenene derler demiş. Hocam. Çünkü ben kendini beğenen her şeyi hor görür. Herkesi küçük görür.
Tabii.
Tamam. Biz kendimizi beğenme yerine bu işte sinekte olduğu gibi her eylemimizin birincil hedefi, birincil amacı. Ben işte öğretmenim. Derse gidiyorum. Bir babayım çocuğumla muhatap alıyorum. Araba sürüp sokağa çıkıyorum. Yemek yediriyorum. İnsanlarla muhatap alıyorum. Hep şunu ben buradan nasıl acaba Allah'ınıza tahsil edebilirim?
O kadar.
O tahsile peşinde olursam bir gün mutlaka bir o kutsal saate denk geleceğim yani. Geleceğime inanıyorum. Böyle yaparsak Allah bize zaten eylemlerimizi yapıyoruz. Bari değerli bir eylem olsun yani. Zaten yapıyoruz. Allah'ın rızasını ön koşul olarak yaparsak o rızaya belki bir yerde rastlarız. Abad oluruz.
Tabii.
Neyle de tahsil edeceğimi bilemediğimiz için her eylemimizi birinci hedef bu olması lazım. Bence. Böyle düşünüyorum. Kesinlikle.
Bir Allah dostunun Sami Efendi Hazretleri'nin ifadesiyle öyle diyor evlatlarına, sevenlerine bir özel görüşmesi, sohbeti esnasında evladım diyor, şu bardağı şuradan alıp şuraya koyarken dahi Allah'ın rızasını gözetip tabii, hedeflememiz lazım diyor. Tabii. Gerçekten ya, yani her eylemine o manayı yüklediğin zaman her eylemin kazandığı müthiş bir anlam var.
Zaten eylemi yapıyor, zayi olmasın bari.
Heh, en önemlisi.
Yani asıl nimet işte bu. Zaten bu eylemi yapıyorum ben. Ha diyor ki Cenab-ı Hak, bu eylemi benim için de yapıyorsun. Tamam, ben sana bundan dolayı şu kadar bir karşılık vereceğim derse köşeye döndük yani.
Tabii.
İnsanın dünyayı kazanmak kadar, yani hakikaten üzüntü verici. İnsanın dünyayı kazanmak kadar ahireti kazanmak dedi de olması lazım.
Kesin. Ki hocam dünyada ne kadar kalacak insan, ukbada ne kadar, ahirette ne
i̇şte,
kadar kalacak.
İşte ya bunlar böyle boş laflar, sıradan
değil,
laflar
değil. Değil asla.
Ya dünya, haşa, Cenab-ı Hak demiyor ki dünyayı ihmal et. Vela tense nasibe ki dünyadan unutma diyor, ama biz dünyayı kazanmak telaşımızın onda birini, yüzde birini ahirete telaşı vermezsek bir şey değil, ahiret sahibi olacak. Bunlar öyle. Rıza ilahiyle paralel giden.
Kesinlikle işte ihlas sırrını hocam yakalamak.
Ama ayetleri vardır ya, razıyallahu anhum ve razı an.
Allah razı.
Allah onlardan razı olmuştur.
Onlar da Allah'tan razı.
Dolayısıyla önce Allah'ın razı olması lazım. Birinci rıza Allah'ın rızası. Allah senden razı olmadıkça biz ondan razı olamıyoruz. Hayır, İşin o tarafı var.
Tabii. Çok teşekkür ederiz hocam. Teşekkür Allah razı olsun. Yani hakikaten çok çok güzel bir program oldu. Mesela. Çok kıymetli bir program oldu. Gönlümüze de inşirah veren, ferahlık veren bir program oldu. Bunları hatırlamaya, hatırlatmaya, duymaya, duyurmaya önce kendimizin, sonra hepimizin ihtiyacı var. İnşallah bu manada buradan ellerinden öperim hürmet ve muhabbetle. Böyle hakikaten Üsküdar'ın, İstanbul'un çınarlarından derim. Yani bir gönül mimarı, bir ömrü Kur'an-ı Kerim'e hizmetle, gönül dostlarına hizmetle geçmiş salih bir insan. Kemalettin Altıntaş hocamız hep der ki, hayattan gaye kesb-i kemal edip seyri cemal eylemektir. Ya İnsan ya. Bu dünyaya kesb-i kemal edip seyri cemal eylemek için gelmiştir. Dünyaya geliş gaye müthiş, yani beni çok etkilemiştir.
Evet.
Allah'a layık bir kul olabilmek ve sonra işte o cemalullah'a
kesb-i kemal olmayınca seyri cemal olmaz.
Olmuyor.
Olmaz. Kesb-i kemal denilen şey, yani kemali elde etmek, olgunluğa tabii, ulaşmak tabii. Kolay bir şey değil. Bu anlattıklarımızla i̇şte, mümkün bir şey.
Kemalat yolculuğu öyle. Evet. Çok teşekkür ediyoruz. Teşekkür Allah ederiz. Razı olsun. Evet. Bu konular üzerine yine konuşmaya, hatırlamaya, hatırlatmaya değerli dinleyenlerim devam edeceğiz.
Evet, hatırlatma
demiştik. Önemli yani. Olan o zaten. Tabii. Yoksa ne haddimizi. Dursun Ali Töker hocamla birlikteydik. Erkam Radyo'da Söz Ola programını dinlediniz. Haftaya aynı saatlerde tekrar huzurlarınızda olabilmek dileği ve duasıyla lütfen dualarınızdan unutmayın. Allah'a emanet olunuz efendim.